Ayrım 31.
Moody kolumdan kavradığı gibi beni kapıya sürükleyerek "Yürü gidiyoruz," dedi. "Tam bir bozork," dedi Şemsey. "Kendine gel. Bunlar karşılıklı görüşülmesi gereken konular." "Biz gidiyoruz," diye yineledi Moody. Beni kapıdan dışarı iterken geri döndüm ve Şemsey ile Zühre'ye "Ne olur bana yardım edin. Beni arayın. Bize zarar verecek," dedim. Moody kapıyı çarparak kapattı. Kolumu sımsıkı kavrayarak buz tutmuş kaldırımların üzerinden hakimlerin evine doğru çekiştirdi beni. 15 dakika süren yol boyu ağzına gelen her türlü çirkin sözü tekrarladı bıkıp usanmadan. Hakaretleri umurumda bile değildi, ancak "Mehtap'ı bir daha asla göremeyeceksin," diye bağırması içime oturdu. Hakimlerin evine yaklaşırken de "Kendini toparla, hakim hanımın yanında gözyaşlarını tut, hiçbir şeyden haberi olmasın," dedi. Hakim hanımın ikram etmek istediği çayı da geri çevirdi. "Bir an önce Tavuni'ye gidelim," dedi. Üçümüz birlikte dükkana doğru yürüdük. Moody bir an için olsun kolumda kenetli parmaklarını gevşetmedi. Bir miktar mercimek alıp eve döndük. Öğleden sonra Moody hastalarına baktı. Benimle hiç konuşmadı. Uçağa binene kadar da konuşmamaya niyetli görünüyordu. Mehtap okuldan döndü. Babasının işine kapanmış olduğunu görünce mutfakta yanıma geldi. Birdenbire, "Anneciğim, Amerika'ya dönelim bugün, ne olursun," dedi. Aylardır ilk kez ağzından Amerika sözcüğü çıkıyordu. Zamanın daraldığını o da görüyordu. Kızımı kucağıma aldım. Gözlerimden akan yaşlar Mehtap'ınkilere karıştı. "Şimdi gidemeyiz Mehtap," dedim. "Ama üzme canını, seni Tahran'da yalnız bırakmayacağım. Seni almadan Amerika'ya gitmeyeceğim." Peki bu sözü nasıl tutabilecektim? Moody tekme tokat uçağa bindirebilirdi beni. Büyük bir olasılıkla evet, bindirebilirdi. Bu arada hiç kimse onu durdurmaya çalışmazdı herhalde. Hatta uyuşturucu verip baygın bir halde bile gönderebilirdi. Ondan her şey beklenebilirdi. İyi yolculuklar dilemek üzere akşamüstü Fereş'te uğradı. Ne kadar üzgün olduğumu görünce beni avutmaya çalıştı. Artık ne onun, ne diğer arkadaşlarımın, ne de Moody'nin önünde mutlu Müslüman kadın rolü oynamama gerek vardı. Moody de yanımıza geldi ve çay istedi. Fereş diye kocasını sordu. Bu kez de onun gözünden yaşlar boşandı. Herkesin derdi ayrıydı. "Yalvarırım Tanrım," diyordum içimden. "Lütfen Mehtap'la birlikte Moody'den kurtulmamızı sağla. Ne olursun bize yardım et." Ambulans sesimi duyuyordum, yoksa bana mı öyle geliyordu? Yanıp sönen ışık değil miydi o duvarlara yansıyan? Yoksa düş mü görüyordum? Siren sesi duymamıştım. Kapıya sessizce yanaşmıştı. Bir görüntüydü bu. Acil durum, Moody'yi hastaneden çağırıyorlardı. Göz göze geldik. Hiç konuşmadan nefretle birbirimizi süzüyorduk. Beni bırakıp nasıl gidecekti hastaneye? Ne yapabilirdim? Nereye kaçabilirdim? Bir an için duraksadı. Beni denetlemekle doktorluk görevi arasında bir seçim yapmalıydı. Ne acil duruma gitmemezlik yapabilir, ne de beni denetlemekten vazgeçebilirdi. Fereş de çelişkiyi anlamış gibiydi. "Sen dönene kadar kalırım," dedi Moody'ye. Moody hiç konuşmadan çantasını kaptı ve ambulansa bindi. Gitmişti. Kim bilir ne zaman dönecekti. Belki 5 saat sonra, belki yarım saat. Acil durumun ne olduğuna bağlıydı bu. Üzerimdeki uyuşukluğu silktim attım. İşte dualarım yerini bulmuştu. Bir şeyler yapmalıydım. Hemen şimdi. Fereş de candan bir arkadaştı. Ona tam anlamıyla güven duyuyordum. Yaşamımı onun ellerine teslim edecektim. Ona ne amaldan ne de çevirdiğim dümenlerden söz edebilirdim. Kendi güvenliği için böylesi daha iyiydi, işe yarayacaktı. Kocası düşünce suçundan hapiste olduğundan zaten zor durumda sayılırdı. Tehlikeyi artırmak doğru olmazdı. Birkaç dakika bekledim. Sonra sesimdeki heyecanı belli etmemeye çalışarak "Akşam yemeği için çıkıp çiçek alsam iyi olacak," dedim. Komşumuz Malik'e benim için bir veda yemeği düzenlemişti. Bahanem inandırıcıydı. Davete çiçek götürmek incelikti. "Peki çiçekçiye ben götüreyim seni," dedi Fereş de. Buna sevindim. Hiç olmasa mahalleden çabucak ayrılmış olacaktık. Acele ettiğimi belli etmemeye çalışarak Mehtap'ı sıkı sıkı giydirdim ve Fereşli'nin arabasına bindik. Birkaç sokak ilerideki bir çiçekçinin önüne arabayı park etti. Tam dışarı çıkarken ona, "Sen bizi bırak, biraz hava almak istiyorum. Mehtap'la birlikte yürüyerek döneriz," dedim. Söylediklerim bana bile saçma göründü. Böyle karlı ve buzlu havada yürüyüş yapmak kimsenin hoşuna gitmezdi. "Ne olur, bırak da ben götüreyim sizi," dedi Fereş de. "Olmaz, temiz havaya gerçekten ihtiyacım var, yürümek istiyorum." Ön koltuğa uzanıp onu kucakladım. "Artık git sen, her şey için çok teşekkürler." tamam derken gözleri yaşardı. Mehtap'la birlikte arabadan çıkıp Fereşte'nin uzaklaşmasını izledik. Bıçak gibi bir ayaz yüzümüze çarptı. Ama hiç aldırış etmedim. Soğuğu sonradan hissedecektim. Mehtap hiç soru sormuyordu. İki kez taksi değiştirdik. Sonunda karlarla kaplı bir sokakta telefon kulübesi bulduk. Titreyen parmaklarımla Amal'ın özel numarasını çevirdim. Hemen çıktı karşıma. Bu kesinlikle benim son şansım dedim. Kaçacaksam şu an kaçmalıyım. Zaman gerekli dedi Amal. Henüz hiçbir şey hazır değil. Olmaz, denememiz gerek. Şu anda kaçmazsam Mehtap'ı bir daha hiç göremeyeceğim. Peki öyleyse gelin. Bürosunun yakınındaki bir evin adresini verdi ve izlenmediğimizden emin olmamı istedi. Telefonu kapattım ve Mehtap'a dönerek müjdeyi verdim. Mehtap dedim, Amerika'ya gidiyoruz. Hiç beklemediğim halde ağlamaya başladı Mehtap. Ne oldu diye sordum. Daha bugün benden seni Amerika'ya götürmemi istemiştin. Evet ama diye burnunu çekti. Gitmeden eve uğrayıp tavşanımı da almak istiyorum. Kendimi tuttum. Bak kızım dedim, o tavşanı sana Amerika'dan almıştık öyle değil mi? Evet anlamında başını salladı. Oraya dönünce bir tane daha alırız, tamam mı? Amerika'ya gitmek mi yoksa eve babanın yanına dönmek mi istersin? Mehtap gözyaşlarını sildi. 6 yaşındaki kızımın gözlerinden müthiş bir olgunluk okunuyordu. Hemen o anda Moody'nin ona boyun eğmeyi öğretememiş olduğunu anladım. Yalnızca aklı biraz karışmıştı, o kadar. Her söyleneni yerine getiren bir İranlı değildi. Benim kararlı ve akıllı Amerikalı kızımdı o. Amerika'ya gitmek istiyorum diye kararını bildirdi. Gel öyleyse dedim. Hemen bir taksi bulalım. Aralanmış kapıdan bir kadın sesi geldi. Betty. Evet. Kadın kenara çekildi. Kapıyı açarak bizi içeri aldı. Kar fırtınasında taksi değiştire değiştire burayı bulmamız bir saatten fazla sürmüştü. Bu arada Amal da bizi bir uçağa bindirmek için gerekli hazırlıklara başlayacaktı. Amal, karnınız açsa size yemek vermemi söyledi, dedi kadın. İkimiz de aç değildik. Aklımızda yiyeceğe yer yoktu o an. Ama yine de bizi bekleyen bilinmeyen günler ve onları izleyecek buz gibi karanlık gecelere hazırlıklı olabilmek için gücümüzü korumalıydık. Olur dedim, size zahmet olmayacaksa bir şeyler yeriz. Kadın üzerine siyah bir rusari aldı. Çok gençti, öğrenciydi belki de. Bizim hakkımızda neler biliyordu? Amal'ın nesi oluyordu acaba? Hemen dönerim dedi. Bizi yalnız bırakarak çıktı. Hemen koşup perdeleri kapattım. Küçük ve bakımsız bir daireydi. Ama yine de sokaktan daha güvenceliydi. Oturma odasında eski, yayları fırlamış bir divan duruyordu. Yatak odasında yatak yoktu. Yere döşekler serilmişti. Korku bulaşıcıdır derler. İçimdeki korkuyu aynen Mehtap'ın gözlerinde okuyabiliyordum. Moody eve dönmüş müydü? Polise haber vermiş olabilir miydi? Mehtap'ın bakışlarında korkudan başka şeyler de vardı. Heyecan, enerji ve umut. Hiç değilse sonunda bir adım atabilmiştik. Aylar süren uyuşukluk geride kalmıştı artık. Kafamın içinde sorular dönüp dolaşıyordu. Ya hemen Tahran'dan çıkamazsak ne olacaktı? Burada birkaç gece geçirebilir miydik? Kaçışın güvenceli olması için her şeyin dakikası dakikasına tasarlanması gerektiğini çok kişiden duymuştum. Biz ise kurallara uymuyorduk. Telefona sarıldım ve Amal'ın isteğini yerine getirerek buraya sağ salim ulaştığımızı haber verdim. Alo dedi tanıdık sesi. Biz geldik dedim. Betty diye bağırdı. Oraya ulaştığınızda çok sevindim. Hiç üzülmeyin, her şey yoluna girecek. Size iyi bakacağız. Birkaç kişiyle bağlantı kurdum. Bütün gece çalışacağız. Henüz bir sonuca ulaşmadık ama işin üstüne gidiyoruz. Lütfen acele edin. Peki, yalnız üzülmeyin. İşler istediğimiz gibi gelişecek. Sonra da ekledi. Oradaki genç kız size yemek getirdikten sonra gidecek. Sabah ilk iş size kahvaltınızı getireceğim. Binadan hiç çıkmayın ve pencereden uzak durun. Herhangi bir şey istediğinizde beni arayın. Gece saat kaç olursa olsun bana telefon edebilirsiniz. Peki. Şimdi yazmanı istediğim bir şeyler var dedi. Almacı bıraktım ve çantamdan kalem kağıt çıkardım. Tahran'dan sizi uzaklaştırana kadar kocanızdan zaman kazanmalıyız dedi Amal. Onu aramanızı istiyorum. Ona geri dönebileceğinizi hissettirmelisiniz. Moody'yi aramak mı? İstemediğim tek şey bu diye karşı koydum. Biliyorum ama buna zorunlusunuz. Neler söylemem gerektiğini bana not ettirdi. Amal ile görüşmemiz bittiğinde Genç kadın geri geldi. Elinde İran pizzası ile iki şişe Coca-Cola vardı. Teşekkür ettik kendisine. İşi bittiği için hemen çıkıp gitti. Ben yemek istemiyorum dedi Mehtap. İştah kapatıcı pizzaya bakarak. Ben de istemedim. O anda bizim tek gıdamız kanımızdaki adrenalindi. Not aldıklarıma bir göz attım. Temize çektim, ezberledim. Kafamda tekrarladım konuşmaları. Sonra işi geciktirdiğimi fark ettim. İstemeye istemeye telefonu elime aldım. Kendi numaramı çevirdim. İlk çalışta açtı Moody. Benim dedim. Neredesin diye bağırdı. Bir arkadaşın evindeyim. Hangi arkadaşın? Sana bunu söyleyemem. Derhal eve geleceksin diye komut verdi. Gözdağı vermeye çalışıyordu ama yutmayacaktım. Amal'ın söylediklerini harfiyen yerine getiriyordum. Görüşmemiz gereken bir konu var dedim. Sorunu sen de çözmek istiyorsan ben hazırım. Olur görüşelim. Sesi daha sakin çıkıyordu. Eve gel hele, bir çaresine bakarız dedi. Olanları başkalarının duymasını istemiyorum dedim. Mamala, Macit'e, ablana ya da herhangi birine bundan söz etme sakın. Bu bizim sorunumuz ve baş başa verip kendimiz çözmeliyiz. Son birkaç gündür Mamal yine işlerine burnunu soktu ve her şey kötüye gitti. Eğer isteğimi kabul etmezsen görüşemeyiz. Sesim o kadar kararlı çıkıyordu ki Moody rahatsız olmuştu. Hemen gel ki bunları konuşabilelim diye yineledi. Eğer gelecek olursam biliyorum ki kapıya dikeceğim Mamal Mehtap'ı elimden kapacak. Sen de yeminini yerine getirerek beni odalardan birine kilitleyeceksin. Moody şaşkına dönmüştü. Benimle nasıl konuşması gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Yarınki randevularımı iptal ettim. Eve gel. Önce yemek yer, sonra da bütün gece istediğin gibi konuşuruz. Cuma günü uçağa binmeyeceğim. Bu konuda sana söz veremem. Beni iyi dinle. Sana cuma günü o uçağa binmeyeceğimi söylüyorum dedim. Sesimin yükseldiğini hissettim. Aman dikkat dedim kendi kendime. Kendini kaptırma, işi uzatman gerekiyor. Kavga çıkarman değil. Hattın öbür ucundan Moody'nin bağıran sesi geliyordu. Ağzımdan söz alamazsın. Şimdi eve geleceksin. Eve gelmen için sana yarım saat tanıyorum. Aksi halde ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Polisi arayacaktı. Amal'ın vermiş olduğu kozu kullanmanın tam zamanıydı. Beni iyi dinle dedim. İznin olmadan doktorluk yapıyorsun. Eğer başıma iş açarsan seni hükümete ihbar ederim. Moody hemen yumuşayıverdi. Hayır, bunu lütfen yapma diye yalvardı. Para kazanmadan nasıl geçiniriz? Bu işi bizim için yapıyorum. Lütfen yapma, hemen eve gel. Düşünmem gerek dedim ve telefonu kapattım. Moody'nin şimdi ne yapacağını bilmiyordum ama en azından bu gecelik polise haber vermeyeceğinden emindim. Görüşmeyi dikkatle izleyen Mehtap'la ilgilenmeye başladım. Amerika'ya gitmekten söz ettik. Gitmek istediğine emin misin diye sordum. Biliyorsun gidecek olursak babanı bir daha hiç göremeyeceksin. İstiyorum dedi Mehtap, Amerika'ya gitmek istiyorum. Anlayışına bir kez daha hayran olmuştum. Sesi en az benimki kadar kararlıydı. Artık geriye dönüş yoktu. Saatler boyunca heyecanla ve özlemle Amerika'dan söz ettik. Arada bir nasıl olduğumuzu öğrenmek için Amal telefon ettikçe söyleşimize ara veriyorduk. Az da olsa gelişme kaydettiklerini söylüyordu Amal. En son gece saat 12'yi çeyrek geçe aradı. Bu gece bir daha aramayacağım dedi. Artık uyuyun ve dinlenin. Önünüzde zor günler olacak. Sabah görüşürüz. Mehtap'la birlikte eğri büğrü divanın ayrı duran iki parçasını birleştirip üzerine uzandık. Birbirimize sarılarak saatler boyu dua ettik ve bir sağa bir sola döndük. Mehtap uyudu ama ben gün ışıyana kadar uyanık kaldım. O da aydınlanırken Amal telefon ederek gelmek üzere olduğunu bildirdi. Saat 7'ye doğru geldiğinde elinde içi yiyecek dolu bir piknik çantası vardı. Tereyağı, peynir, domates, salatalık, yumurta ve süt getirmişti. Mehtap'a boyama kitaplarıyla renkli kalemler almıştı. Salı günü kendisine teslim ettiğim giysilerle özel eşyaları da getirmişti. Ayrılık armağanı olarak da pahalı bir deri çanta verdi bana. Bütün gece çalıştım. Bir sürü insanla görüştüm dedi. Planımız sizi Türkiye üzerinden kaçırmak. Türkiye mi? Dehşete kapıldım. Bandar Abbas'a uçacak, oradan sürat motoruyla Körfez'i geçecektik. Ya da Zahidan'a uçacak, oradan Pakistan'a kaçacaktık. Ya da ödünç pasaportlarla Tokyo'ya uçacaktık. Üzerinde durduğumuz seçenekler bunlardı. Amal Türkiye'yi hep son çözüm olarak düşünmüştü. Türkiye üzerinden kaçmanın hem fiziksel olarak çok zor, hem de araya bir sürü insan karışacağı için çok tehlikeli olacağını söylemişti bana. Kaçak çıkış yaptığınız için uçakla gidemezsiniz diye açıkladı. Tahran'dan arabayla ayrılacaksınız. Türkiye sınırına kadar yol oldukça uzundur ama yine de en yakın sınır odur. Adamlarından biri bizi Tebriz'e götürecekti. Oradan batıya yönelecek ve sınırı Kızılhaç'a ait bir ambulansla geçecektik. 30 bin Amerikan doları istediler, dedi Amal. Bu çok fazla, pazarlık ediyorum. 15 bine kadar düşürdüm ama bence yine de çok. Kabul edin, dedim. Oraya döndüğümüzde kalan paramızın ne kadar olacağını bilmiyordum ama umurumda değildi. Nasıl olsa parayı bir yerden ya da birilerinden bulurdum. Amal başını iki yana salladı. Çok para bu, dedi. Birden ödenecek olan paranın bana değil, Amal'a ait olduğu geldi aklıma. Peşin olarak ödeyecekti. Üstelik Amerika'ya ulaşıp parayı ona geri ödeyebileceğim kesin değildi. Fiyatı biraz daha düşürmeye çalışacağım, dedi. Bugün çok işim olacak. Bir şey gerekirse beni büromdan arayın. Mehtap ile gün boyu oturduk. Konuştuk, dua ettik. İkimiz de son derece gergindik. Mehtap arada bir boyama kitabıyla kalemleri eline alıyor, dikkatini veremediğinden bir süre sonra bırakıyordu. Ben de yere yaydığım duvar halısı üstünde bir ileri bir geri yürüyerek içimdeki heyecanı ve korkuyu bastırmaya çalışıyordum. Bencil mi davranmıştım? Kızımın yaşamını tehlikeye mi atıyordum? Benimle ya da bensiz, burada iyi kötü büyüyecekti. Oysa şimdi hiç büyüyememe olasılığı vardı. Amal öğlene doğru yine uğradı. Fiyatı 12 bine indirmeyi başarmıştı. Kabul edin, dedim. Benim için fark etmez. Daha aşağı çekebileceğimi hiç sanmıyorum. Kabul edin, diye yineledim. Peki öyleyse, dedi. Sonra beni rahatlatmak için, bu insanlar canınızı hiç yakmayacak. Söz veriyorum size. Birer birer araştırdım. Hepsi de iyi insanlar. Biliyorsunuz aksi halde sizinle gelmelerine izin vermezdim. İlk seçtiğim yol bu değildi ama iş aceleye geldi. Artık merak etmeyin, size iyi bakacaklar. Perşembe gecesi yine sabaha kadar uyuyamadım. Bir gece önce divan öyle rahatsızdı ki bu kez yerde yatmayı denedik. Mehtap masum bir uykuya daldı ama ben Amerika'ya kızımı sağ salim ulaştırmadıkça rahat yüzü göremeyecektim. Cuma sabahı erkenden Amal yine yiyeceklerle geldi. Gazete kağıdına sarılı bir tavuk buduyla Mehtap için çok zor bulunan kornflakslerden getirmişti. Ayrıca yine Mehtap'a boyama kitapları, bir battaniye, bir palto ve bana da siyah bir çador, bir de Alman malı küçük bir paket ciklet almıştı. Mehtap armağanlarla oyalanırken Amal bana durumu açıkladı. Tasarının tüm ayrıntılarını yerli yerine oturtmaya çalışıyorum, dedi. Çok zor oluyor çünkü çoğu kişinin telefonu yok. Ne zaman gidiyoruz, diye sordum. Henüz bilmiyorum, dedi. Bugün öğleden sonra kocanızı bir kez daha telefonla aramanızı istiyorum. Ama buradan aramayın. Ben gelip Mehtap'la otururum. Siz de dışarıdan bir telefon kulübesini kullanırsınız. Söyleyeceklerinizi teker teker yazacağız. Olur, dedim. Benim gibi Mehtap da Amal'a güveniyordu. Yoksa onunla yalnız kalmaya dünyada razı olmazdı. Amal'ın önerisini duyunca ağzında ciklet gülümseyerek başını salladı. O gün öğleden sonra Amal'ın az çok güvenceli dairesinden çıkarak buz gibi ve tehlikelerle dolu Tahran sokaklarına daldım. 1,5 yıldır ilk kez giydiğim çadırın ardında gizlenmiş olmanın sevincini yaşıyordum. Rüzgarla boğuşarak biraz yürüdüm ve bir köşe başındaki telefon kulübesine girdim. Numarayı çevirirken parmaklarım titriyordu. Üzeri yazılı kağıdı çantamdan çıkardım. Telefonu Macit açtı. Neredesin, diye sordu. Neredesin? Sorusunu duymamış gibi yaparak bu kez ben sordum. Mudi nerede, onunla konuşmak istiyorum. Mudi evde değil, havaalanına gitti. Ne zaman döner? 3 saate kadar. Onunla bir şey konuşacaktım. Evet, o da seninle konuşmak istiyor. Lütfen gel. Peki öyleyse yarın avukatımla ve Mehtap ile birlikte geleceğim. Ama söyle ona yanında kimse olmasın. Saat 11 ile 12 arası ya da 6 ile 8 arası orada olurum. Avukatımın başka boş zamanı yok, dedim. 11 ile 12 arası gel, dedi Macit. Yarın hiç hasta kabul etmeyecek ama avukatsız gel. Olmaz, avukatsız gelemem. Mehtap ile yalnız gelin, diye diretti Macit. Konuyu aramızda hallederiz, ben de burada olurum. Korkuyorum, dedim. Daha önce Mudi beni dövüp bir odaya kilitlediğinde ne sen onu engellemek için bir şey yaptın ne de aileden bir başkası. Üzülme sen, ben burada olacağım, diye yineledi Macit. Mudi'nin bir akrabasının suratına kahkaha atmanın zevkini yaşayarak senin orada olman ne de işime yarar ya, diye söylendim. Bu sözleri çok dinledim ben. Sen söylediklerimi Mudi'ye ilet yeter. Konuşmadan sonra elim ayağım boşandı. Mudi'nin havaalanına neden gittiğini biliyordum. İsviçre Hava Yolları'ndan pasaportumu geri almak için gitmişti. Ardından da polise başvuracak mıydı acaba? Çadora bürünmüş olmakla birlikte Tahran sokaklarında eve dönerken kendimi çırılçıplak hissettim. Silahlı polisler vardı çevrede, beni aradıklarından emindim. Kaçmak tehlikeli olacaktı elbet ama her şeye göğüs gerecektik. İran'ın kuzeybatısındaki kaçakçılar nedenli ürkütücü olurlarsa olsunlar kocam kadar tehlikeli olamazlardı. Beni soymuş, kaçırmış ve ırzıma geçmişti. Moody gibi biri cinayet de işleyebilirdi. Eve vardığımda Amal, "Bu akşam yola çıkıyorsunuz," dedi. Bir harita çıkardı ve onun üstünden Tahran'dan Tebriz'e kadar kat edeceğimiz uzun ve zorlu yolları işaret etti. Tebriz'den sonra başlayan dağlık bölge hem Kürtlerin hem de Pasdarların denetimi altındaydı. Şah döneminde ayaklanmış olan Kürtler Ayetullah hükümetine karşı da baş kaldırmışlardı. "Herhangi biri sizinle konuşmaya kalksa bile sakın kimseye bilgi vermeyin," diye uyarıda bulundu Amal. "Onlara benden söz etmeyin, Amerikalı olduğunuzu ve başınıza gelenleri de anlatmayın." Tahran'dan sınıra kadar kaçakçıların sorumluluğu altındaydık. Sınırdan Türkiye'ye Kızıl Haç ambulansıyla geçip Türkiye'nin doğusundaki Van kentine varacaktık. Oradan sonra kendi başımızın çaresine bakacaktık. Tehlike orada bitmiyordu. Sınırı kaçak olarak geçeceğimiz için pasaportlarda giriş damgası bulunmayacaktı. Türkiye'deki resmi görevliler belgelerimizi kabul etmeyebilirdi. Yakalayacak olurlarsa İran'a geri göndermeseler bile tutuklayıp büyük bir olasılıkla bizi birbirimizden ayırabilirlerdi. Van'dan bir uçağa ya da otobüse atlayıp başkent Ankara'ya ulaşacak ve dosdoğru Amerikan Büyükelçiliğine gidecektik. Ancak oraya vardığımızda kendimizi güvencede hissedebilirdik. Amal elime bir avuç bozuk para tutuşturarak yoldan bana sık sık telefon edin dedi ama konuşurken dikkatli olun. Bir süre gözlerini tavana diktikten sonra İsfahan dedi. İran'da bir kent adıydı bu. İsfahan aramızdaki parola olsun. Ankara'ya ulaştığınızda bana telefon ederek İsfahan'da bulunduğunuzu söyleyin. Amal'ın yanımızda kalmasını, bizimle konuşmasını istiyordum. Onunla birlikteyken kendimizi güvencede hissediyordum. Müslümanların hiçbir iş yapmadan geçirdikleri bu mübarek cuma gününde onun yapılacak çok işi vardı. İran'da geçirdiğim son cuma mıydı bu? Tanrı'ya, Allah'a dua ederek öyle olmasını diledim. Dikkatli olmalıydım. Yanıma neler almam gerekecekti? Salı günü Amal'ın iş yerine götürmüş olduğum ağır halıyı bir kez daha gözden geçirdim. Bana ne oluyor diye düşündüm. Gerekli miydi şimdi bu? Sen kendini evine at yeter dedim. Halı da safran da burada kalabilirdi. Takılarımı yolda paraya çevirebilirdim belki. Zamanı izleyebilmek için saatim de gerekliydi. Bunlarla birlikte çantaya Mehtap'ın geceliğiyle birkaç iç çamaşırı attım. Mehtap da okul çantasına kornflakslerini, kurabiyelerini ve boyama kitaplarını yerleştirdi. Artık hazırdık, hareket işaretini bekliyorduk. Saat 6'ya doğru Amal telefon etti ve saat 7'de yola çıkıyorsunuz dedi. Bir saat kalmıştı. Onca gün, hafta ve onca aydan sonra yalnızca bir saatimiz kalmıştı. Kaç kez düş kırıklığına uğramıştım. Yine içime bir kuşku doldu. Tanrım diye düşündüm. Ben ne yapıyorum? Ne olursun bizi koru. Bana bir şey olursa yardımını kızımdan esirgeme. Amal saat 7'yi 10 geçe yanında hiç tanımadığım iki erkekle çıka geldi. Düşündüğümden çok daha gençtiler. Ancak 30'unda görünüyorlardı. Birkaç kelime İngilizce bileni kot pantolon, tişört ve deri ceket giymişti. Mutlu Günler dizisindeki Fonzie'yi anımsattı bana. Bıyıklı olan diğerinin üzerinde spor bir ceket vardı. Mehtap da ben de bu iki adamdan hoşlanmıştık. Kaybedilecek zamanımız yoktu. Mehtap'a mantosunu giydirdim. Ben de üzerime siyah mantomu aldım ve çadırımla yüzümü iyice örttüm. Siyah giysiler ardında saklanabildiğim için bir kez daha sevindim. Amal'a baktım. İkimizin de içini aynı garip duygu kaplamıştı. Ayrılık saati gelmişti. "Yapmak istediğinizin bu olduğuna emin misiniz?" diye sordu Amal. "Evet," dedim. "Gitmek istiyorum."